Ayrım 9.
Sayfa 95. Ne kadar geçti, kaç saat sürdü bilmiyorum. Yolun ortasında öylece tek söz söylemeden durduk. Ama kalkıp da çevremize baktığımızda güneşin batmakta olduğunu gördük. Konuşma melekesine yeniden kavuşmuştu Francesco. Gördün mü Leo kardeş, ama bütün anladığım Tanrı'nın bizimle oyun oynadığı. Hayır Leo kardeş, sandığın gibi değil. Bütün cüzdanlılar, sakatlar, günah işleyenler, tutup ağızlarından öpecek olursan... Düşüncesini bitirmekten korkarak durdu. Aydınlat beni Francesco kardeş, aydınlat, karanlıkta tutma beni. Sonunda uzun bir süre sustuktan sonra ürpererek mırıldandı. Bütün bunlar, ağızlarından öpecek olursan, Tanrım böyle dediğim için bağışla, hepsi de İsa olur. Büyük kente vardığımızda gece olmuştu. Uzun sık dallı çam ağaçlarını, yuvarlak kulelerini alacakaranlıkta seçebiliyorduk. Dört bir yanımızda denizin soluğunu duyuyorduk. Tuzlu havayı alan ciğerlerimiz bizi kendimize getirdi. Ünlü Ravenna kentine gelmiştik. Hoşuma gitti dedi Francesco. Saraylarla, kiliselerle, eskinin ihtişamıyla dolu yüce bir kent. Kışı burada geçirsek dedim. Yağmur mevsimi başladı başlayacak. Irmaklar kabardı. Bu durumda nereye gidebiliriz? Başka yerde olduğu gibi burada da vardır seni bekleyen ruhlar Francesco kardeş. Yorulmuştuk. Daha ileri gidecek gücümüz kalmamıştı. Kentin dışında ünlü Aziz Apollinaria manastırında durduk. Kapılar sürgülüydü. Gece inmişti. İçeri girmek için vakit çok geçti. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Burada kapının önünde uyuruz. Sabahleyin de Tanrı'nın izniyle içeri girer, duamızı ederiz. Birden açlığının farkına vardı. Bak bakalım torbada bir şey kaldı mı Leo kardeş diye sordu. Hiç, koç çıngırağından başka hiçbir şey yok. Bugün tek köyden bile geçmedik. Aç mısın? Boş ver yarın. Büyük bir kent burası. Bir yerde, evlerin birinde, bir ev kadınının sadece bizim için pişirmiş olduğu bir ekmek vardır elbette, bizi bekliyordur. İstavroz çıkarıp yattık. Sülük gibi kapıya yapıştırdık kendimizi. İliklerimize kadar ıslanmıştık, üşüyorduk. Birbirimize sokulduk, sarıldık. Francesco kardeş dedim. Ömrüm boyunca bir türlü akıl erdirememiş olduğum bir şey var. Aydınlatır mısın beni? Dilenmeyen insanlar var. Kendilerine bir şey verecek bile olsan kabul etmezler. Bazıları dilenmediği halde sadaka kabul ederler. Bazıları da dilenirler. Hangisi doğrudur bunların? Kutsal alçak gönüllülük elini uzatıp dilenmeni gerektirir. Sana verileni alman gerekir Leo kardeş. Gerisi küstahlıktır. Zenginin yoksula karşı boyun borcu vardır. Bırak görevlerini yerine getirsinler. Ama yeter artık şimdi. Başka bir şey sorma. Uyu. Yorgunsun. Ben de yorgunum. İyi geceler. Francesco'nun Tanrı'yla baş başa kalmak istediğini sezdim. Gevezeliği bırakarak gözlerimi kapadım. Bütün gece boyunca uyku arasında onun konuştuğunu, bazen güldüğünü, bazen de ağladığını duydum. Ertesi sabah ikimiz de kapının önünde durup kapıcının kapıyı açmasını bekledik. Şimdi aydınlanmış bulunan parmaklıklı avluya baktığımızda defne ve serve ağaçlı, ortasında mermer bir kuyunun bulunduğu kubbeli hücre dizileriyle çevrili bahçeyi gördük. Geride doğulu, yabancı ustaların yapıp süslediği ünlü bir kilise vardı. Güneş doğdu, kapıcı anahtarlarıyla kapıda gözüktü. Kupkuru, asık suratlı, çıplak ayaklıydı. Küçük kıvırcık bir aksakalı vardı. Dişsiz diş etleriyle bir şey çiğniyordu. Bizi görür görmez küplere bindi. Dilenciler sizi dedi öfkeyle. Manastırın sizin gibi serserilere verecek ekmeği yok. Biz serseri değiliz kahyapeder diye cevap verdi Francesco canı sıkılarak. Biz de senin gibi çalışıyoruz. Bizim de anahtarlarımız var. Biz de senin gibi kilit kilitleyip kilit açıyoruz. Neyi kilitleyip neyi açıyorsunuz? Sizi gidi dolandırıcı madrabazlar sizi. Cehennemi. Cehennemi mi? Cehennemi ya yürekleri. Kapıcı it gibi hırladı ama bir şey demedi. Anahtarı alıp kilidi çevirdi, sürgüyü çekti, girmemize izin verdi. Keşişler hücrelerinde değildi. Sabah duası başlamıştı. Hazin mezmur sesi geliyordu. Gün iyice ışımıştı ve manastır bahçesine ışığa boğmuştu. Kuşlar uyanmıştı. Genç bir keşiş kuyuya dayanmış su çekiyordu. Kilisenin her iki yanında kılıç gibi dimdik iki servi uzanıyordu. Burcu burcu kokan avlunun tam ortasında gür bir defne ağacı vardı. Francesco bir yaprak koparıp öptü. Yaprağı yanan bir mum gibi yukarı kaldırarak kilise kapısını itti ve içeri girdi. Susamıştım. Su içeyim diye genç keşişin kovayı çekmesini uzun süre bekledim. Suyu içince istavroz çıkardım. Bize susuzluğu ve suyu gönderen Tanrı'ya şükrettim ve eşiği açtım. Keşişler sandalyelerinde oturmuş ilahi okuyorlardı. Havada tatlı bir günlük kokusu vardı. Renkli camlardan giren güneş ışınları kırmızıya, yeşile, maviye dönüyordu. Gözleri vecd içinde minberin yukarısındaki kubbeye dikili Francesco'nun yere diz çöktüğünü gördüm. Ben de gözlerimi kaldırdım. Neydi o karşımdaki mucize? Cennet miydi ne? Yeşil, beyaz ve altın rengi koskoca bir mozaik taşı vardı. Ortasında sarı ipek atkısı omuzlarında kollarını dua eder gibi kaldırmış duran Aziz Apollinaria vardı. Çevresinde serviler, melekler, kar beyazı koyunlar ve meyve yüklü ağaçlar vardı. Ey Tanrım, neydi bu yeşillik, tazelik ve tatlılık? Bu ölümsüz, tedirgin edilmekten uzak bir durgunluktu. Ruhun zamanın sonuna kadar otlayabileceği bu ne yeşil bir çayırdı. Ben bile, yontulmamış biri olan ben bile kendimi tutamadım. Francesco'nun yanına diz çökerek hıçkırmaya başladım. Sus dedi Francesco sessizce. Ağlama, gülme, konuşma. Sadece kendini bırak. Galiba bütün gün ikimiz de konuşmadık. Kiliseden nasıl ayrıldığımızı, keşişlerin bize ekmek verip vermediklerini, kente ne zaman girdiğimizi hatırlayamıyorum. Hatırladığım tek şey, sokaklarda ileri geri dolaşmamız, durup insanlara, saraylara bakmamız. Ama yeşil bir çayırdan başka bir şey göremeyişimiz, ortasında onu selamlamaya koşan ak koyunlar, yukarısında kollarını açmış, havayı kucaklayan kocaman bir haç olan bir aziz resminden başka bir şey görmediğimiz. Akşama doğru geniş bir alanda durduk. Hani şu İsa heykelinin bulunduğu yerde, İsa'nın ağıla geri getirdiği kaybolan heykelinin orada. Ekmek kazananlar dükkanlarını kapıyorlardı. Dört bir yandan sükuneden delikanlılar ve kızlar bakmağa ve bakılmağa geliyorlardı. Yağmur dinmişti. Yeni yıkanmış havada çam kokusu vardı. Francesco bir ara çıngırağa sarıldı. Sanki yeni çılgınlığı duymaları için halkı çağırmak istiyordu. Ama cayıverdi. Başka şeyler düşünüyor olmalıydı. Belini saran düğümlü ipe çıngırağı astı ve yere oturarak gelip geçen kentlileri seyre daldı. Ben yanına bağdaş kurdum. Birden bana döndü. Leo kardeş, bu çayırı başka bir yerde daha görmüştüm. Aziz Apollinaria ile çobanları olan meleklerin koyun otlattığı bu yeşil çayırı. Ama nerede, ne zaman? Hatırlamak için kafa yoruyorum ama hatırlayamıyorum bir türlü. Düşte mi görmüştüm acaba? Sustu derken birden sevinçle el çırptı. Tamam dedi, şükür Rabbime buldum. Nerede, ne zaman diye saatlerdir kaygılanıp duruyordum. Bir türlü de cevabını bulamıyordum. Şimdi buldum. Yüzü birden ışımaya başladı, gözleri zümrütlerle doldu. İçimde diye mırıldandı mutlu mutlu. Karanlık basıyordu. Gece ilerledikçe Ravenna'nın türlü türlü seslerini daha belirli olarak işitmeye başladık. Kent karanlıktı, milyarlarca başı olan, yatışmış bir hayvan gibiydi. Gülüyor, havlıyor, kişniyor, sayısız ağızlarla türkü söylüyordu. Gece bize allak bullak etmişti. Bir an öyle oldu ki sanki ortada duran İsa idi. Taşıdığı şey de kaybolan kuzu değil, Ravenna idi. Ne düşünüyorsun diye sordu Francesco, İsa'nın taş heykeline gözümü dikmiş baktığımı görünce. Düşünüyorum ki Francesco kardeş, İsa'nın elinde tuttuğu şey kuzu değil de Ravenna sanki. Ravenna değil Leo kardeş, hayır değil. Dünya, bütün dünya. Sustuk yine. Derken yabani görünüşlü bir ihtiyar gelip önümüzde durdu. Dev gibiydi. Dudağının üstü sinek kaydı tıraş edilmişti. Uzun, kıvrılarak uzanan bir aksakalı vardı. Meyhanelerdeki fenerlerden saçılan ışık altında yanık yüzünün kılıç darbeleriyle çizik çizik olduğunu gördük. Bağdaş kurup yanımıza oturdu. Son sözlerimizi işitmişti. Bağışlayın beni dedi. Konuşmadan boş torbayla dolaşıp durduğunuzu gördüm. Sanki hem dilenci hem değil gibi bir haliniz var. Sonunda biraz önce sözlerinizi işittim. Dediklerinizi beğendim. Epeydir neyin nesisiniz diye kafa yorup duruyordum. Dilenci mi, miskin mi, sakat mı, aziz mi? Bir türlü anlayamadım hangisi olduğunuzu. Francesco güldü. Parmağını kaldırarak yukarımızdan bakan İsa heykelini gösterdi. Bakın, biz kaybolan koyunlarız. Meleyerek İsa'yı arıyoruz her yerde. İsa bizi aramıyor. Baba, biz onu arıyoruz. Onu burada, Ravenna'da mı bulmaya geldiniz diye sordu ihtiyar alay eder gibi. Esirgeyici Rabbimiz her yerdedir diye cevap verdi Francesco. Ama tenezzül buyurup da bize ne zaman kendini göstereceğini hiç bilmiyoruz. Ola ki o yer Ravenna'dır. İhtiyar ak saçlı başını salladı. Ben de bir zamanlar onu arıyordum dedi. Alçak bir sesle aksakalını sıvazlayarak. Onu yeryüzünün ta öteki ucunda buldum. Savaş patırtıları arasında. Ama bana kendini göstermek için insanca bir insan yüzü, büyük bir kral yüzü takılmıştı. İçini çekti. Yüreği sanki patlayacaktı. Francesco yanaşıp elini ihtiyarın dizine koydu. Baba dedi, üzerimizdeki İsa adına yalvarırım senden. Söyle bize, ne zaman ve nasıl oldu bu? Bizim de onu bulmamız için yardım et. İhtiyar başını önüne eğdi, bir süre ağzını açmadı. Ne diyeceğini, nereden başlayacağını tartıyordu sanki zihninde. Çünkü ağzını defalarca açıyor, derken yeniden kapatıp sessiz duruyordu. 20 yıl kadar oluyor diye başladı sonunda. Doğuda, Kutsal Kudüs şehrinde, güzel ve pis kokularla kaplı garip bir doğu dünyasında. Orada azizlerin resimlerinde görmüşsünüzdür. Hurma ağaçları vardır. Daha başka acayip ağaçlar, insan boyu asmalar da vardır. Kadınlar baştan ayağa örtüler içindedir. Hayaletlere benzer, tırnakları, avuç içleri kınalıdır. Savaşta birkaçını canlı canlı ele geçirmiştik. Örtülerini kaldırdığımızda gördük. Erkeklere gelince, o bedeviler yok mu, atlarına bindiler mi, tek vücut oluyorlar onlarla. Atın nerede bittiğini, insanın nerede başladığını kestirmek imkansız. İki baş, altı ayak, tek bir ruh. Kralları Sultan Selahaddin adında biri. Ondan daha yiğidine rastlamadım. Baştan başa altın ve zincirlerle donanmış bu yiğit nasıl da sıçrıyor dört nala giden atına görülecek şey. Sarayı kadınlarla, çeşmelerle, yatağanlarla dolu. Kutsal mezar üstüne oturmuş, bıyığını bükerek bütün Hristiyanlık dünyasına meydan okuyor. Francesco içini çekti. Bizse dedi, Rabbim utanıyorum, biz de burada miskin miskin oturmuş duruyor, sokaklarda dilenerek dolaşıyor, kalkıp da kutsal mezarı kurtarmıyoruz. Kalk Leo kardeş, ne duruyorsun, ruhunu kurtarmak istemiyor musun? O halde kutsal mezarı kurtar. Kutsal mezarı kurtarmak istiyorsan diye karşı çıktım, ruhunu kurtar önce. İhtiyar başını salladı. Gençlik, silaha sarıldı mı dünyayı kendinin sanır. Benim de başıma geldi aynı şey. Ravenna'da oturuyordum. Çoluğum çocuğum, tarlalarım, koyunlarım vardı. Bir de kendi çocuğum gibi sevdiğim bir atım. Her şeyi yüzüstü bıraktım. Sadece atımı aldım. İki parça kırmızı kumaş kestim. Onları sırtıma haç biçiminde diktim ve kutsal mezarı kurtarmaya çıktım. Bir ara durup eliyle bir işaret yaptı. Neresinden başlasam dedi şaşkınlık içinde. Kafam denizlerle, çöllerle, yarım ay biçiminde tabyaları olan koca koca kalelerle doluydu. Zihnimin tam ortasında da Kutsal Kudüs vardı. Gittim gittim, bazen gemiyle, bazen atımla. Yolda bir sürü vahşi kalabalığa rastladım. Dünyanın 72 ulusun dilini konuşan kimseler gördüm. Yolum ünlü Avrupa ile küçük Asya üzerinde uzanan İstanbul'u görünce aklım başımdan gitti. Düşte bile göremezsiniz böylesini. İnsanın zihni böyle bir mucizeyi kapsayamayacak kadar dardır. Uyku pek yoksul. Bize böyle bir süsü nereden bulup getirecek? Şehirde dolaşmaya başladım. Saraylara, kiliselere, bayram yerlerine, kadınlara bakıp duruyordum. Bağışla beni Rabbim. Kutsal mezarı unutup gitmiştim. Sonunda Kudüs'e vardığımda Hristiyanların eline geçmiş bulunuyordu Kudüs'ün kralı da. Sakalını alıp yukarı doğru devşirerek yüzünü örttü. Sözüne devam etmeden önce epey zaman geçti. Kral 21 yaşında oğlandı. Bodwin diyorlardı adına ama çok geçmeden bu oğlanın sadece bir insan değil, aynı zamanda bambaşka bir şey de olduğunun farkına vardım. O muydu diye sordum kendi kendime. Küstahlığım için Tanrı'dan bağışlamasını dileyerek. Aradığım o muydu? Görür görmez onu iliklerime kadar ürperdim. Araplar atları ve develeriyle Kudüs'ü geri almak için bir saldırıya geçmişti. Kral bir çığlık attı. Borazanlar çaldı. Hristiyanların sancağı havada dalgalanıyordu. Zırhlarımızı giydik ve Kudüs'ün dışındaki ovada toplandık. Binlerce piyade atlı, hepsi de kralın görünmesini bekliyordu. Sonra ah, yüreğim nasıl da parçalanıyor aklıma geldikçe. İlk kez görüyordum. O zaman anladım, insan ruhunun her şeye gücünün yettiğini. Tanrı'nın insanın içinde olduğunu, onu bulmak için yeryüzünün öteki ucuna gitmenin boşuna olduğunu. Bütün yapacağımız şey, bakışlarımızı kendi yüreklerimize çevirmektir. Kralı sedye ile taşıyorlardı. Yüzünün yarısı çürümüştü. Parmakları yoktu. Ayak parmakları da yoktu. Yürüyemiyordu. Nasıl yürüsün? Taşıyorlardı. Cüzzam gözlerini de yemişti, kör etmişti. Kazara yanında bulunuyordum. Bakayım diye eğildim ama burun deliklerimi tıkamak zorunda kaldım. Öylesine leş kokuyordu. Kral bir küreklik çürük etti ama içindeki ruh ölümsüz duruyordu. Tanrı nasıl oluyordu da iğrenmiyordu bu denli çürüme içinde tahtını kurmuş olmaktan. Dehşet saçan sultan, Ölü Deniz'in ötesindeki Moab çölünde bulunan o ele geçmez Krak Kalesi'ni sarıyordu. Kral önde gidiyordu. O dayanılmaz sıcak altında çölü geçti. Biz de soluk soluğa ardından gidiyorduk. Sedye alevler fışkıran bir kuvvetti sanki. Hava tutuşmuş bir çam ağacı gibi ses çıkarıyordu. İhtiyar durdu. Ya sözüne devam etmek istemiyor ya da edemiyordu. Elimi yaşlı savaşçının dizine koydum ve devam etmesi için rica ettim. Ama o elini gırtlağına götürdü. Sanki hıçkırıklarını bastırmak için sıkıyordu. O manzara gözümün önüne geldikçe dedi sonunda. Yüreğim cız ediyor. Zihnim allak bullak oluyor. Tanrı'nın esrarını bu kadar açık seçik dokunulur gibi görmemiştim. Kral 24'ünde öldüğünde oradaydım. Kudüs'te ruhunu teslim ettiği büyük sarayın içindeydim. Yani başında huysuz, bunak anası ile kız kardeşi Sibil duruyordu. Kendini beğenmiş, güzel beden zevklerine düşkün biriydi. Odanın geri kalan yanı kana susamış asillerle doluydu. Baronlar, kontlar, markiler, hepsi de soluklarını tutmuşlar, kralın ölmesini bekliyorlardı. Kudurmuş aç köpekler gibi Kudüs krallığını ele geçirsinler, parçalasınlar, her biri bir lokma bir şey kapsın diye. Bu arada 24 yaşındaki kral, soylu incelik örneği, durgun ve sessiz, kokan başında dikenli taç, Tanrı'ya ruhunu teslim etmek üzereydi. Yaşlı savaşçı bıyığını ısırdı. Koca koca yaş damlaları yanık yanaklarından aşağı akıyordu. Francesco başını dizlerine eğdi, birden o da karanlık içinde inildemeye başladı. İhtiyar öfkelenerek yaşlarını sildi, ağladığına utanmıştı. Sonra destek almak için parmaklarıyla yere dayandı ve kalktı, kemikleri gıcırdıyordu. Bize Allah'a ısmarladık bile demeden koydu gitti. Francesco ağlamaya devam ediyordu. Görüyorsun ya ruh aslında neymiş dedi sonunda başını kaldırarak. Tanrı neymiş, insanın gerçek anlamı neymiş? Bundan böyle cüzdanlı kral bize kılavuzluk edecek. Kalk Leo kardeş gidelim. Nereye Tanrı adına? Assisi'ye dönüyoruz. Hızımızı oradan alacağız. İleri atlayabilmek için. Haydi Tanrı'nın miskini kalkalım. Şimdi mi bu gece yarısı mı? Şimdi Rab sabaha kadar bekleyebilir mi sanıyorsun? Cüzamlı kral önümüzde gidiyordu. Dönüşte bütün yol boyunca bize kılavuzluk etti. Yağmur yağıp duruyordu. Irmaklar taşmıştı, yolları sel basmıştı. Dizimize kadar çamura battık. Üşüyorduk, açtık. Çoğu köy bizi taş yağmuruyla karşıladı, kovulduk. Francesco, seviniz, seviniz, seviniz diye bağırırken köylüler üzerimize köpeklerini salıyorlardı. Köpekler bizi ısırıyorlardı. İsa yolunda karşılaştığımız bu önemsiz şeyler nedir ki diyerek beni yatıştırmaya çalışıyordu Francesco. Oyun bütün bunlar. Cüzamlı kralı unuttun mu? Bir gece iliğimize kadar ıslanmıştık. Açlıktan ayakta duracak halimiz kalmamıştı. Soğuktan donmak üzereydik. Derken uzakta bir manastırın ışıklarını gördük. Koşmaya başladık. Olur da keşişler bize acır, içeri alırlar, bir lokma ekmek verirler ve kutsal ateşin yanında ısınmamıza bırakırlardı. Dışarısı zifiri karanlıktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Koşuyorduk, ikide bir çukurlara yuvarlanıyor, kalkıp yeniden koşuyorduk. Yağmura, karanlığa ve soğuğa lanet okuyordum. Oysa önümde giden Francesco bir yandan türkü düzüyor, bir yandan söylüyordu. Ne büyük mucizeler bunlar diyordu. Bak hele çamurdaki kanatlara, havadaki tanrıya, tırtıllar düşünür düşünmez seni, Rabbim kelebek olup uçuveriyorlar. Kollarını açıp duruyor, yağmuru, havayı büyük bir hazla kucaklıyordu. Çamur hemşirem benim diye sesleniyordu çukurlara girdiğinde de. Rüzgar biraderim diyordu. Ansızın durdu, yetişmemi bekledi. Bir hendeğe yuvarlanmıştım. Düşe kalka zar zor kendimi kurtarabildim. Bir türkü besteledim Leo kardeş dedi bana. Dinlemek ister misin? Tam sırası şimdi diye cevap verdim sinirlenerek. Şimdi değil de ya ne zaman? Dinle bak, Göklerin kapısında ilk görünen hayvan salyangozdu. Petrus eğildi, asasıyla hafifçe sırtına dokunarak sordu. ''Burada ne arıyorsun salyangozcuk?'' ''Ölümsüzlüğü'' dedi salyangoz. Petrus katıla katıla güldü. ''Ölümsüzlüğü ha, ne yapacaksın peki?'' ''Gülmeyin'' dedi salyangoz. ''Ben de Tanrı'nın yarattıklarından değil miyim yani? Ben de Mikail aleyhisselam gibi Tanrı'nın oğullarından değil miyim? Salyangoz aleyhisselamım ben.'' ''Peki ya hani altın kanatların, palan, krallığın timsali kızıl pabuçların?'' ''İçimde, uyumakta, beklemekte.'' ''Neyi beklemekte?'' ''Büyük anı.'' ''Hangi büyük anı?'' ''Bu anı işte.'' Sözünü bitirmişti ki kanatlanmış gibi bir sıçrayışta cennete giriverdi. ''Demek istediğimi anladın mı?'' diye sordu Francesco gülerek. ''O salyangoz biziz işte Leo kardeş. Kanatlarımız palamız içinde. Cennetse muradımız, sıçrayalım. Ruhunun kurtulmasını dilersen durma arslanım, sıçra.'' Elimi tuttu, koşmaya başladık. Bir süre sonra soluk soluğa durdu. ''Leo kardeş, sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Kulaklarını aç. Dinliyor musun? Sürmekte olduğumuz şu hayat pek hoşuna gitmiyor galiba. Bunaltıyor, harap ediyor seni.'' ''Hayır Francesco kardeş, harap etmiyor. Ama insan olduğumuzu unutuyorsun. Ben unutmuyorum. Mesele basit.'' ''Leo kardeş, katıksız kıvancın ne olduğunu biliyor musun?'' Cevap vermedim. Katıksız kıvancın ne olduğunu elbette biliyordum. Hele şu manastıra bir varsak, kapıcı halimize acıyıp kapıyı açsa, bizim için büyük bir ateş yaksa, tencereyi ocağa koyup bol bol sıcak yemek pişirse, sonra da manastırın mahzenine inip, koca bir testi yıllanmış şarap getirsek de içsek, buydu katıksız kıvanç. Ama akla yatkın bu gibi şeylerden nasıl söz edebilirdim Francesco'ya? Tanrı aşkı tersini yüzüne çevirmişti onun. Onda açlık ekmeğin, susuzluksa suyla şarabın yerini almıştı. Aç ve susuzun halinden ne anlardı? Dilimi tuttum. Yeryüzündeki en aziz, Tanrı'nın en sevgili kişileri bile olsak, bunu unutma Leo kardeş, bil ki yine de katıksız kıvanç değildir. Biraz daha yürüdük. Francesco yine durdu.